Ayrım 39.
Kilise, Romalıların kendilerine düstur edindikleri ve pek çok ülkede uzun süredir benimsenmiş olan kaderi mutlak insan baba fikrine karşı çıktı. Ruhani babalar, insanlara sözlerini geçirmek için doğal babalara karşı yarıştılar. 18. yüzyıla kadar topluluk içinde gerçekleştirilmekte olan günah çıkarma töreni, o devirden itibaren yavaş yavaş kişisel bir ahlaki sorgulanmaya dönüştürüldü. Bu konuda öncülük edenler İrlandalı keşişler olmuştur. Rahipler en mahrem konularda insanlara akıl vermeye başladılar. Çocuklarına ana babalarının değil azizlerin isimlerini vermelerinde ısrar ederek alternatif bir öykünme modeli sundular. Vaftiz anneleri ve babalarına gerçek ebeveynlerin eksikliklerini gidermeyi amaçlayan sorumluluklar verildi. Böylece çocuklar aileye olduğu kadar kilise cemaatine de ait olacaktı. Babaların ailelerini kendilerine tapınan klanlara dönüştürme tutkusunu sabote etmek için kuzenler arası evlilikler yasaklandı. Yeni dünyada misyonerler çocukları putperestliği yeryüzünden silmek üzere gönderilmiş elçiler olarak görüyorlardı. Onları putperest babalarına karşı sistematik olarak kışkırtıyor, armağanlarla kendilerine bağlıyor, sonra da babaları çocuklarının önünde aşağılıyorlardı. İnsanları din değiştirmeye ikna etme metotları arasında sembolik bir hanım etme operasyonu da vardı. Erkekleri hayalarından kavruyor, acı içinde yere yıkılana kadar bırakmıyorlardı. Geleneksel iş bölümüne müdahale ederek erkekleri karılarının gözünde komik duruma düşürdüler. Kadınları sepet örmeye, erkekleri inşaat işinde çalışmaya zorladılar. Halbuki birincisi erkek işiydi, ikincisi ise kadın işi. Kilise kendini evrensel bir ana olarak bütün anaların koruyucusu olarak sunuyordu. Avrupa'da 16. yüzyıldan başlayarak babalar karşı hücuma geçtiler. Kiliseye karşı kendi despotluklarını tesis etme çabasında olan krallar onlarla saf tuttu. Ama babalar evlatlarını denetim altında tutmak için ne kadar gayret gösterdiyse despotluk karşıtları da çocuklar adına o kadar direndi. İnsan hakları bildirgesi ana babaya itaat görevini feshetti. Cumhuriyet 14. Louis'nin kellesini kesmekle diye yazmıştır Balzac, bütün babaların kellesini kesmiş oldu. Napolyon despotizmi yeniden ayağa kaldırdığında babaların haklarını diriltmek için çaba harcadıysa da çocukları savunanlar aynı güçle karşı koydular. Bu savaş 150 yıl sürdü. Sonuç şaşırtıcıydı. Babalar her ne kadar bütün haklarını teker teker kaybettilerse de kazanan yine de çocuklar olmadı. Çocuklar üzerindeki iktidar büyük ölçüde öğretmenlere, doktorlara, mahkemelere ve sosyal danışmanlara aktarıldı. Fakat sırada başka bir sürpriz vardı. Çocuklar seslerine kulak verilmesini talep ederek direnişe geçtiler. Bu gelişme uzmanların çocuklar üzerindeki nüfuzunu sarstı. Anlaşıldığı kadarıyla onların müdahalelerinden doğacak sonuçlara da tam anlamıyla güvenmek mümkün değildi. Ardından babalar kaybettikleri otoriteyi çocuklarının sevgisini kazanarak telafi etmeyi denediler. Bu sefer de yeni bir belirsizlik çıkmıştı ortaya. Çünkü sevgi rüzgar gibidir. Ancak canı isteyince eser ve hiçbir törensel gösteri onun yerini tutamaz. Babalarla çocukları ayrı düşüncelere ve ayrı kişiliklere sahip olduklarını keşfettiklerinde sevgi rüzgarları fırtınaya dönüşür. Her şeye rağmen babaların çocuklarının başına ceberut kesilmek yerine onlarla dost olma girişimi insanlığın büyük maceralarından biri oldu. Bu macerada yoksullar genellikle zenginlerden daha başarılı oldular. Çünkü zenginlerin başka öncelikleri vardı ve çocuklarını kendi hırslarını tatmin etmek için kullanıyorlardı. Ana babaların bebeklerle bir arada olmaktan mutluluk duymadığı, onlarla kendileri de birer çocukmuş gibi oynamadığı tek bir uygarlığın bile var olmamasına rağmen çocuklar hayatlarını kazanacak yaşa geldiklerinde çoğunlukla sertlik galip gelmiştir. Buna karşılık en azından görünüşte soğuk ve mesafeli babalar olmalarıyla nam salmış Viktoryenlerin arasında bile hiç de öyle olmayan cana yakın, samimi ve neşeli babalar vardı. Özel hayatlarında kuralları çiğneyen aileler her zaman var olmuştur. Zaten özel hayatın anlamı da budur. Çocuklarına karşı sert tavırları Viktoryenler tarafından örnek alınmış olan, hayatlarının bir bölümünü bütünüyle resmiyete ve hukuki inceliklere teslim etmiş görünen Romalı babalar, zaman zaman kızlarıyla son derece yakın ve sıcak ilişkiler kurmuş, kız çocuklarının babalarını kocalarından fazla sevdiği olmuştur. Böylelikle Romalılar, ne Etrüsklerin ne de Atinalıların bildiği yepyeni bir arkadaşlık biçimi icat etmişlerdi. Babalar her zaman da geleneğe boyun eğmemişlerdir. İçlerinden yeniliklere öncülük edenler de çıkmıştır. Ve yeni babalık biçimleri icat etmekten vazgeçeceklerini düşünmek için hiçbir neden yoktur. Hele ki kan bağının artık eskiden taşıdığı anlamı taşımadığı günümüzde. Ahmak adamın soyu ahmak olur. Akinoğlu Aziz Toma'nın görüşü buydu. Onunla birlikte yakın zamana kadar insanların büyük bölümünün de. Eğer bu doğru olsaydı dünya hiç değişmeden kalırdı. Oysa Francis Galton 1822-1911 dahilerin çocuklarını yakından incelediğinde genellikle hiç de öyle dahi falan olmadıklarını görmüştü. Son 150 yıl içinde kalıtıma ilişkin düşünceler tamamen değişmiş ama insanların çoğu özel hayatlarını değerlendirme biçimlerine bu değişimi yansıtamamıştır. Anne babalara bir gen ve molekül yığını olarak baktığınızda gözünüze bambaşka görünürler. Eskiden çocukların üç yoldan biriyle anne ve babalarına benzedikleri düşünülürdü. Bazıları anne ve babanın özelliklerinin birbirleriyle harmanlandığı fikrindeydi. Bazılarına göre babanın spermi onun minyatür bir versiyonunu içeriyor, dolayısıyla çocuk tamamen onun kopyası oluyordu. Az sayıda bir grup insan da minyatür versiyonun spermde değil, annenin yumurtasında bulunduğu görüşündeydi. Böyleyken çocukların nasıl olup da anne babalarından farklı insanlar oldukları sorusu insanların çözmeye merak duyduğu bir bilmece değildi. Çünkü gençlerin isyankarlığının tabiatın buyruğu olabileceği düşüncesi katlanılmaz bir şeydi. Babalara ilişkin modern kavrayışın izlerini 1850'ye köy kökenli bir delikanlının öğretmenlik sınavında başarısız olduğu günlere dek sürebiliriz. İnsanlık başarısız kişilere sapkınca düşünceler üreten, sınav sorularını yanlış cevaplayan ve bazen tarihin seyrini değiştiren insanlara çok şeyler borçludur. Viyana Üniversitesi'nin değerli profesörleri Gregor Mendel'e 1822-1884 geçer not vermemişlerdi. Çünkü kendi kendini yetiştirmiş bir gençti o. Ama zamanının ölçülerine göre anormaldi de. Çünkü papaz olmasına rağmen yaratılış tarihinin henüz tamamlanmadığına, yani dünyanın ebediyen olduğu gibi kalmayacağına inanıyordu. Aslında dünyayı o kadar ciddiye almıyordu. Sertifikasız da olsa öğretmenliğe devam etmişti. Derslerinde bol bol el kol hareketi kullanıyor, kendi yaptığı şakalara kızarıp gülüyordu. Gözlerindeki muzip pırıltı hiç kaybolmuyor, kimseye asla soğuk davranmıyordu. Günlük konuşmalarda 80 söz açıyor, utanıp gülenlere "Aptal olmayın, normal şeyler bunlar." diye çıkışıyordu. Hayatta korktuğu tek şey hava akımıydı. Bahçesindeki rüzgar çıngırağı uyarı notalarını vurmaya başladı mı hemen şapkasını başına geçirirdi. Eğer sizi daha büyük korkulardan koruyorlarsa küçük korkular faydalıdır. Mendel kendi düşüncelerini yaşadığı döneme hakim olan düşüncelerle uyumlu hale getirmenin zorluğundan korkmuyordu. "İnsanı hangi kuvvet yarattı?" diye sordu. Şairane olmaya özenerek. Durup dinlenmeden çalışmak, gayretlerine soylu ve yüce bir yön vermek. Bugünden sonra insanın payına düşen budur. Bu iyimserlik Mendel'in farklı bezelye cinsleri üzerinde deneyler yaparak kalıtımsal özelliklerin aslında birbirleriyle karışmadığını ispatlamasını sağladı. Günün düşünce sistemine aykırı bir yaklaşımla matematik ve botaniği birleştirerek Mendel, baskın ve çekinik genlerin kuşaktan kuşağa taşınırken hangi kurallara göre hareket ettiğini ortaya çıkardı. Modern genetik bilimi bütünüyle bu düşünce üzerine kurulmuştur. Bir yüzyıl sonra 1953'te Watson ve Crick anne babaların çocuklarına aktardığı şeyin neye benzediğini gösterdiler. Mendel gibi onlar da başarısızlığın kurbanı olmuşlardı. Watson Harvard Üniversitesi'nde kabul edilmemiş, Crick ise Londra'daki üniversite kolejde yeterli başarıyı gösterememişti. Watson münzeviydi, Crick ise fazlasıyla insan canlısı. İkisi de genlerdeki nükleik asitlerin moleküler yapısını, yani ikili sarmalı keşfedebilmelerini, birbirlerinden bu kadar farklı olmalarına, birbirlerini eleştirmelerine, tamamlamalarına ve teşvik etmelerine bağlıyorlardı. İnsanlar arasındaki farklılıklar geleneksel olarak kaygı verici bir şey sayılmıştır. Bunun değeri daha yeni yeni anlaşılmaktadır. Eskiden bilim dallarını birbirinden ayıran sınırlar birbirlerini anlamayan uzmanlar üretiyordu. Bugünse bilgi büyük ölçüde bu sınırlarda delikler açma yoluyla ilerleme kaydetmektedir. Watson'la Crick'i biyolojide gelişme sağlamanın, fizik ve kimyanın kavramlarını kullanmakla mümkün olacağına, canlılar dünyasıyla cansızlar dünyası arasında sadece bir uçurum değil, aynı zamanda bir de köprü bulunduğuna ikna eden fizikçi Schrödinger'in Yaşam Nedir adlı kitabı olmuştu. Bugün hayatın hemen hiçbir zaman kendini tamı tamına yenilemediğini açıkça biliyoruz. Düzensizlikler ve sürprizler hayatın madde üzerindeki sihirli mührüdür. Bireyler arasındaki farklılıklar her kuşakta yeniden dağılır. Her kuşakta nedeni belirsiz mutasyonlar meydana gelir. Anne babalar kendi yaşam süreleri içinde edindikleri kendilerine has özellikleri çocuklarının bedenlerine aktaramazlar. Bugünkü kadar yakından bakıldığında anne babalar hiç de öyle korku ve dehşet uyandıracak gibi görünmüyorlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilen otoritelerden çok daha fazla DNA öğretmek için körlemesine çırpınıp duran DNA yığınlarına benzerler. Hayatın dördüncü gerçeği şudur. Aile değerleri yüzyıllar boyunca o kadar büyük değişimler geçirmiştir ki bu değerlerin anlamı giderek daha yoğun bir belirsizlik perdesine bürünmektedir. Çocukların hizmetkarlardan farklı muamele görmedikleri, ayaklarının üzerine kalkar kalkmaz işe koyuldukları dönemler olmuştur. 19. yüzyılda aile gelirinin üçte birinin hatta yarısının çocuklar tarafından sağlanması görülmemiş şey değildi. Buna son verilip de çocukların yerine kadınlar çalışmaya başladığında bir başka büyük duygusal devrim gerçekleşti. Çocukların görevi anne babaları için para kazanmak yerine onların kazandıklarını harcamak haline dönüştü. Bugün Fransızların %70'i anne babanın çocuklarından fedakarlık beklemeye hakkı olmadığını düşünmekte. %62'si çocuklarının gelirlerinden kendilerine pay ayırmasını talep etmediklerini belirtmektedirler. En temel aile değeri olarak ekonomik ortaklığın yerine sevgiyi koymak kolay olmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rahip Kerr, Çocuklara Hikayeli Vaazlar 1911 adlı kitabında annesine şöyle bir fatura sunan Bradley adlı bir çocuğu anlatır. Annesinin Bradley'e borcu. Ev işlerine yardım ettiği için 25 sent, iyi bir çocuk olduğu için 10 sent, müzik dersi aldığı için 15 sent, diğer kalemler için 5 sent. Toplam tutar 55 sent. Annesi Bradley'e 55 sentini verir ve o da kendi faturasını çıkarır. Bradley'in annesine borcu. İyi bir anne olduğu için 0 sent. Kızıla yakalandığında ona haftalarca baktığı için 0 sent. Ona ayakkabı, elbise ve oyuncak aldığı için 0 sent. Yediği yemekler ve sahip olduğu güzel oda için 0 sent. Bradley'in annesine toplam borcu 0 sent. Bunun üzerine Bradley'in gözleri yaşlarla dolar ve annesine parayı geri vererek ona der ki, "Anneciğim, artık seni hep seveceğim ve her istediğini yapacağım." Bu din adamının bencillikten ve hesapçılıktan uzak aile ilişkilerine dair rüyası, sevgi her ne kadar başka değerlere tahvil edilemese de aşağı yukarı para gibi ölçülebildiği sürece bir rüya olarak kalacaktı. Aynı sıralarda sosyal danışmanlardan da göçmen anne babalara yönelik şikayetler yükselmekteydi. Tamam çocuklarını seviyorlar ama diyorlardı, gerektiği biçimde değil. Sevginin öyle her biçimi makbul değildi. Buna karşılık insanların sevgilerini verecek birine duydukları ihtiyaç şiddetlenmekteydi. Çocuk geliştirmenin her geçen gün daha masraflı bir iş haline gelmesine rağmen çocuklara verilen değer durmadan artıyordu. Amerikan Akademisi yıllığında 1908 çocukların anne babalarının fedakarlığına layık oldukları belirtiliyordu. Oysa kısa süre öncesine kadar 10 dolar karşılığında gayrimeşru bir çocuğu eline verip kurtulabileceğiniz insanlar vardı. 1920'lere gelindiğinde varlıklı aileler evlat edinerek çocuk sahibi olabilmek uğruna 1000 doları gözden çıkarır oldular. Memphisli Bayan Georgia Tan, ailelere evlatlık çocuk bulma işine girişerek milyonlar kazanan ilk kadın olmuştur. 1970'lerde Amerika'da yapılan bir araştırma, tipik bir ailede çocukların ev işlerine katkısının haftada 3,5 saat civarında olduğunu gösteriyordu. Buna karşılık bir annenin ev işleriyle geçirdiği süre 50 saatti. Gel gelelim, ailenin tamamen sevgi temeli üzerine yerleştirilmesi karşısında çocuk, aldığı sevginin karşılığını nasıl ödeyeceği konusunda bir belirsizliğe sürüklendi. Eve para getirdiği günlerde kendine bir değer biçebiliyordu. Ama ekonomik olarak yararsız hale düştüğü, hatta bir mali külfet haline geldiğinde kendine güvenini ebeveynlerin sevgi ve hayranlık gösterilerinden sağlaması gerekti. Bu hayranlığın başka insanlarca paylaşıldığından ise hiçbir garantisi yoktu. Kimi zaman anne babasına olan borcunu onların hayallerini gerçeğe dönüştürerek olmak isteyip de olamadıkları ideal kişi haline gelerek ödemesi talep edildi. Kimi zaman da bağımsız ve mutlu bir insan olarak yetişmeye teşvik edildi. Ne var ki bu durumda sonuç beklenmedik ölçüde sarsıcı olursa sevginin geri çekilmesi ihtimali vardı. Derken bazı ana babalar çocuklarını mutlu etmenin yegane varlık nedenleri olamayacağına karar verdiler. Yapmaya hazır oldukları fedakarlıkların bir sınırı vardı. Evet, çocuk kraldı ama tahtından indirilebilirdi. Boşanmalar çocuğun her zaman en başta gelmediğini kanıtladı. Bir aile değeri olarak yerine getirilmesi gereken bir vazife olarak sevgiyle kendiliğinden gelişen, sürekli yenilenmeyi gerektiren bir duygu olarak sevgi arasında dağlar kadar fark vardı. Aynı zamanda bir başka aile değeri olan süreklilik ile insana özgü bitmez tükenmez yenilenme arayışı arasında da daimi bir çatışma yaşanmıştır. Eski Mısır'ın kız kardeşleriyle evlenen firavunları bir kenara bırakılırsa evlilik, ailelerin büyük bölümü için yabancı bir kanı aralarına karışması demekti. Evleneceğiniz kişi sonunda sizi felakete sürüklese de sürüklemese de vazgeçilmez bir taze soluktu. Çocukların anne babalarının umutlarını gerçekleştirmemeleri ailenin çöküşünü haber veren bir işaret değildir. Anne babaların onlara mutlak ve kesintisiz bir ilgi sunmamaları da geleneğin ihlali anlamına gelmez. Aile insanın icat ettiği kurumların en eskisidir. Çünkü hepsinin içinde en esnek olanı odur. Aile içi öngörülen amaçlar yüzyıllar içinde defalarca değişmiştir. Bugünün bir veya iki çocuklu ailesinin bir zamanların kahyalar, kiracı çiftçiler, hizmetkarlar, gayrimeşru evlatlar ve her kuşaktan akrabadan meydana gelen hane halkıyla pek az ortak yanı vardır. Bir yüzyıl kadar önce küçük ailelerin önderliğini yapan Fransa'da bile her iki çocuktan birinin en az iki kardeşi vardı. Aile kurumu kendisine nasıl bir varlık nedeni yakıştıracağı ve amaçlarını nasıl gerçekleştireceği konusunda daima kararsızlık içindedir. Hayatın gerçeklerinden biri de işte budur. Ailenin son değişim hamlesi kendisini bir istihdam kurumundan temel olarak boş zamanla ilgilenen bir kuruma çevirmiş olmasıdır. Aile bir istihdam sağlayıcısı olarak kendine parlak bir sicil edinememiştir. Ana babalar işi sağlama almış, zanaatlerinin devamını garantilemek için gereğinden fazla çocuk sahibi olmuş, bu fazla evlatları şehirlere veya yabancı ülkelerde kendi dertleriyle baş başa bırakmışlardır. Modernliğin öksüzlerle yetimlerin buluşu olması bu yüzdendir. Başka şansları yoktu çünkü. Eğitimin yaygınlaşması gençlerin sözüm ona ana babalarından daha iyi hayatlar sürmelerini sağlayacaktı. Ama ender refah dönemleri bir kenara bırakılırsa ne doğru dürüst işler ne de hayal gücü zengin olanların yönelebileceği tatmin edici çıkış noktaları yeterli düzeyde olmuştur. 1820'lerde ve 30'larda gençler Alfred de Musset'un sözleriyle faal hale geçiremedikleri güçlerini umutsuzluğa yöneltmişlerdir. Çünkü şerefi, dini, sevgiyi ve etraflarındaki herkesi küçümseyip alaya almak ne yapacağını bilmeyenler için eşsiz bir avuntudur. Gerçek hayatın başlamasından önceki bir cennet olarak tasarlanan yeni yetmelik dönemi nevroz ve suç üreten bir bataklığa dönüşmüştür. Ardından yetişkinler de bu buluştan etkilenmiş, sonsuz gençlik yanılsaması ve hayal gücünü azat etmenin tehlikeli zevkleri karşısında büyülenmişlerdir. Ailenin maceracılığı körüklemekte en az istikrar sağlamakta olduğu kadar başarılı olduğu da sonunda böylece ortaya çıkmıştır, kazara da olsa. Anne babaların en olumlu keşfi çocukların ne kadar ilgi çekici olabileceğini fark etmeleri, ücretsiz uysal iş gücü olarak değil de birer insan olarak akıl sır ermez sorularıyla çok daha mutluluk verici olduklarını anlamaları olmuştur. Çocuklar eski cevapları anlamsız kılan, insanı kabul görmüş her şey üzerinde yeniden düşünmeye zorlayan olmadık sorularla dolu birer merak küpüne dönüştükleri oranda anne babalık da bir çeşit kumara dönüşmüştür. Dünyayı anlamak için acele etme denirdi eskiden çocuklara. Daha senin aklın ermez. Şimdi ise şöyle deniyor. Hayatta değiştiremeyeceğim pek çok gerçek olabilir. Ama birçoğu da kim bilir belki zaten gerçek değildir. Yüzyıllar boyunca aileleri daha istikrarlı kılma ve daha güvenilir bir erdem kaynağı haline getirme konusunda o kadar az aşama kaydedilmiştir ki artık ailelerin tarihinde saklı olan bütün bu belirsizliği daha faydalı amaçlara yöneltmenin bir yolunu düşünme zamanı gelmiştir. İnsanlık tarihinin tamamı belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik bir çabadan ibarettir. Belirsizlik olmadan hayatın yavan ve sıkıcı olacağı gerçeği sorunun sadece bir yüzüdür. Kendi içinde güvenlik de doyurucu bir ideal olmaktan çıkmıştır. Çünkü güvenlik hiçbir zaman garantili bir çözüm olamaz. Evdeki hesap hemen hiçbir zaman çarşıya uymaz. Bu süreç içinde büyük miktarda tecrübenin ziyan olup gitmesine izin verilmiştir. Halbuki hatalar fırsatlara dönüştürülerek kazanç hanesine yazılabilirler. Umudun şekli şemali her zaman belirsizdir ve belirsizlik umudun vazgeçilmez bir parçasıdır. Buna rağmen umut bir hayatı yönlendirmek için tek başına yeterli değildir. Bu yüzden sonraki bölümde ailenin beklenmedik sonuçlara yol açacak bile olsa kendisine ne gibi yeni amaçlar saptayabileceği sorusuna cevap arayacağım. Hayattaki yolumuzu bilmeyi hepimiz isteriz. Ama bu yolun bizi büyük ihtimalle tamamen değişik bir yere çıkaracağını bilmeye de ihtiyacımız vardır. 22. Aile kurumundaki kriz aslında cömertliğin evriminde bir aşamadan başka bir şey değildir. Nasıl yetiştirildiniz? Kötü. Karşımda mesleklerinde başarılı olmuş bir anne babanın sunabileceği bütün imtiyazlara sahip 18 yaşında bir delikanlı var. Annemle babamı çok az görebildim. Sabahın 8'inde işe gider, akşam 8'de dönerlerdi. Kadınlar ve onlarla birlikte erkekler de bu çılgın çalışma temposunu artırdıkça durum daha da kötüye gidecek. Çocuklar ihtiyaç duydukları ilgiyi göremeyecekler. Babası insan hakları davalarını savunan tanınmış bir avukat. Annesi Monique ise müzik endüstrisinin tepelerinde görev yapıyor. Gençliklerinde 70'li yıllarda ikisi de muhalifmiş. Yeni bir hayat biçiminin öncülüğünü yapıyorlarmış. Geleceği bir macera olarak gören herkesin modernliğin ateşiyle kutsanmak üzere gittiği Amerika'da karşılaşmışlar. İki burslu öğrenci olarak. Monique son derece modern bir kadın. Bir radyo muhabirinin kızı olarak dünyaya gelmiş, bulaşık yıkamaya değil okumaya yöneltilmiş. Kendisiyle baş başa kalmaya, kendi düşüncelerini oluşturmaya bol bol zaman bulmuş ve Fransa'nın en önemli işletme okullarından mezun olmuş. Bunları 1968'de yaşamış, feminizm patlamasından önce. Afrika'da bir sene yoksul çocuklara öğretmenlik yapmış. Ardından Angela Davis'ın Fransa'daki kampanyasını düzenlemiş. Kocası askere gitmeyi reddedenlerdenmiş. Bunun yerine Kamerun'da öğretmenlik yapmayı seçmiş. Bugün Fransız değil, Kamerunlu olduğunu söyleyen oğulları orada doğmuş. Monique bir eş olmakla yetinmek istememiş. Fransa'nın taşra şehirlerinde kolay kolay karşı koyulabilecek bir şey değilmiş bu. Hele ki taşralı zengin ailelerden birine gelin gittiyseniz, çünkü bu ailelerde kadınlar entelektüel birikimlerine rağmen bütün hayatlarının kocalarınınkinin etrafında dönmesine izin verirlermiş. Monique'in kayınvalidesi sözüne sohbetine doyulmaz bir kadınmış. Ama mesela bir çek yazmayı bile bilmiyormuş. Hali vakti yerinde her ailenin diğerleri tarafından sürekli göz hapsinde tutulduğu, insanların kimin kimine denk olduğu üzerine çene yormaktan hiç usanmadığı küçük şehirlerde dışarıdan gelen bir gelin, eşe dosta gösterip övünmek üzere kanatlarından iğnelenen bir kelebek gibi hissedermiş kendini.